Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, gönül frekansınız Erkam Radyo'dan, Sahurdan Sehere programında sizlerle beraberiz. Sizlere bu sofrada misafir olacağız. Her zaman olduğu gibi programımızın çok değerli de bir misafiri var. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Recep Şentürk Bey. Kendisi aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesi'nin yeni rektörü, yeni bir üniversite. Taptaze bir üniversite ama kendisi yıllarca Amerika'da kalmış. Efendim doktorasını da İbn Haldun üzerine vermiş iyi bir sosyolog kardeşimiz. Sizler adına kendisine sormak istediğim esas soru şu. Yani orucun medeniyetimize katkısı nedir? Ramazan'ın medeniyetimize katkısı nedir? Oruç medeniyetinden söz edilebilir mi? Konuyla ilgili Recep Şentürk hocamı efendim dinlemek istiyoruz. Buyurun sayın hocam.
Evet hocam, öncelikle bütün dinleyicilerimizin mübarek Ramazanlarını tebrik etmek istiyorum. İnşallah bu Ramazan bizim maddi manevi hastalıklarımıza, sosyal siyasi problemlerimize çözümler getirir. Bereketli, hayırlı çalışmalara vesile olur. Ve size bu davetinizden dolayı da teşekkür etmek istiyorum.
Estağfurullah.
Ve İbn Haldun Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanlığını siz yürütüyorsunuz. Biz de sizin himayenizde devam ediyoruz.
Estağfurullah. Siz bizim, oğlum, estağfurullah.
İlahiyat Fakültesinden hocamızsınız. İşte orada hoca talebe ilişkimiz vardı. Şimdi de elhamdülillah mütevelli heyeti başkanı.
İlam'da başladı.
Ve burada da işte mütevelli başkan rektör olarak Allah-u Teala bizi tekrar böyle bir şeyde bir araya getirdi.
Bu da büyük bir lütuf benim açımdan. Evet. Allah razı olsun.
Elhamdülillah üniversitemiz de güzel ilerleme gerçekleştiriyor. Kurumsallaşmasını tamamlıyor ve yani sonbaharda kapılarını öğrencilerine açacak. 11 bölümde öğrencilerimizi alacağız inşallah. Tabii bu Ramazan ayı içerisinde de biz üniversitemizin hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.
Allah muvaffak etsin.
Allah razı olsun hocam. Tabii ben Ramazan'a ve oruca medeniyet açısından, sosyolojik açıdan yaklaşacağım. Dini bakımdan, yani fıkhi bakımdan yaklaşmayacağım. Şimdi orucun çok ciddi bir şekilde toplumsal sonuçları vardır, etkileri vardır. Bir kere oruç çok toplum üzerinde eşitleyici bir etki yapar. Yani en zengin kişiyle en fakir kişi beraber aç kalırlar. Dolayısıyla bu, yani varlık sahibi olanlarla darlık sahibi olanları eşitler. Bu da Allah-u Teala nasıl ki namaz kılarken yani insanları eşitliyorsa, işte cenazesinde eşitliyorsa, hacda hani ihram giydirerek yani hepsini eşitliyorsa, oruçta da hepsini aç bırakarak, açlığı onların üzerine farz kılarak hepsini eşitliyor. İşte orada hani milyarderiyle cebinde hiç 5 parası olmayan adam da eşit bir şekilde bu ibadeti yerine getiriyorlar.
Hocam şimdi evet, şöyle diyebilir miyiz? Bak Hazreti Mevlana Mesnevi'de buyuruyor ki Allah insanları üretimde değil tüketimde eşit yaratmış.
Evet. Evet.
Yani insan kral da olsa, hamal da olsa, evet, aynı kaloriye göre dizayn edilmiş. Herkesin, evet, ister zengin ister fakir, evet, günlük 2500 kaloriye ihtiyacı var.
Evet, evet.
Yok kardeşim, ben çok zenginim arkadaş, günde 5000 kaloriyle besleneceğim derseniz,
evet,
yakanıza bir hastalık bulaşıyor. Evet. Ondan sonra ömrünüzün sonuna kadar çavdar ekmeğine talim ediyorsunuz.
Evet, işte burada hocam İslam'ın mutluluk anlayışıyla işte Batı medeniyetinin veya materyalist medeniyetlerin mutluluk anlayışları arasındaki farkı görüyoruz. Materyalist medeniyete göre insanın nefsi ne istiyorsa onu vererek insanı mutlu etmeye çalışırlar. Onların mutluluk anlayışı, nefsin ne istiyorsa ver, o şekilde nefsin mutlu olsun yaklaşımı vardır. İslam'da ise insanın mutluluğu nefsin arzularını sınırlamaya bağlıdır.
Evet.
Yani nefse her istediği verilmediği zaman insan daha mutlu olur anlayışı vardır. Dolayısıyla yani bizim yaklaşımımızda bütün arzularını tatmin etmeye çalışan bir insan, hiçbir sınır tanımayan bir insan sonunda mutsuz olur. Ama arzularına sınır koyan bir insan hem hayattan zevk alır hem de daha fazla mutlu olur.
Buna duygusal zeka diyorlar hocam, şeyde, psikolojide duygusal, evet, zeka. Bak bir profesör, psikolog, klinik bir psikolog bir deney yapmış. İşte 25 tane çocuğu topluyor. 25 evet, tane her birisine birer çikolata veriyor.
Evet.
Diyor ki kim bunu diyor 2 saat yemezse, 2 saat evet, sonra yemezse, evet, ona bir çikolata daha vereceğim. Ama bu 25 tane çocuk içerisinden diyelim ki 12 tanesi yemiyor. Ama evet, öbürleri yiyor, sabredemiyor.
Evet. Evet.
Bak yemeyenlere tekrar bir çikolata daha veriyor.
Evet.
Sonra bu çocukların hayatını takip ediyor.
Evet.
O yemeyen çocukların, iradesine hakim olan çocukların, zamana evet. hakim olan çocukların hayatta daha başarılı olduğunu ispatlıyor.
Evet, işte bu oruç da hocam aynı mantıktan evet. Hareket ediyor. Yani insanlar ne yapıyorlar? Nefislerin arzularını sınırlıyorlar ve bunun arka planında işte nefsin arzuları, insanın arzuları sınırlandığı zaman insan daha mutlu olur şeklinde bir yaklaşım var. Evet, bizim yaklaşımımız böyle. Tabii bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda ve İslam'ın genel olarak insanın tüketim tarzına baktığımızda oralarda da ortaya çıkıyor. Yani Allah-u Teala insanları mutsuz yapmak için değil, mutlu yapmak üzere İslam'ı göndermiştir. Zaten İslam dininin amacı insanı mutlu yapmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Dolayısıyla yani oruçtan maksat insanı aç bırakıp ona işkence yapmak, eziyet etmek değildir. Tam tersine insanın mutlu olmasıdır ve buradaki işte mutluluk yaklaşımı da arzuların mesela çocuğa diyelim ki siz her istediğini verin, sonra şımarır. Ondan sonra hiç hayattan zevk almamaya başlar. Ama onu terbiye edip hani arzularını sınırladığınız zaman mesela diyelim ki dondurma istiyor çocuk. Sen akşama kadar 10 tane dondurma alsan bir daha dondurmada hiç zevk almamaya başlar. Ama diyelim günde bir dondurma, haftada 2 defa falan hani böyle şey yaptığınız zaman o hayattan zevk almaya devam eder. İşte oruçta yani bir taraftan insanlara böyle eşitleyici bir yön var. İkincisi yani bütün topluma mutluluğu tattırıcı bir yön var. Bir arkadaşım diyordu ki hocam diyor Ramazan'ın bana en büyük faydası suyun tadını alıyorum. Çorbanın tadını alıyorum. Ekmeğin tadını alıyorum. Çünkü yani
özlüyor.
Onun tadını alıyor.
Şimdi aç evet. bir adam acıkmış. Ekmekle peynir öylesine tatlı
evet.
gelir ki.
Evet. İşte o ve ne yapıyor? O nimetlerin kıymetini biliyor, takdir ediyor ve o nimete ulaştığı zaman daha mutlu oluyor. Bunun için işte bizim alimlerimiz ne demişler? Nefse hakkını vereceksin, hazzından men edeceksin. İslam medeniyeti mutluluk prensibi olarak bunu koymuştur. Yani bir insan mutlu olmak istiyorsa nefsine hakkını verecek, hazzından men edecek. Çünkü nefse hazlarını vermeye başladığın zaman bu sonunda geri teper. Yani ifrat ve tefrit insanı mutsuzluğa götürür. Nitekim şu anda mesela dünyanın en fazla tüketen toplumları, en zengin toplumlar burada insanlar mutsuz. Evet yani o mutluluk sosyolojisi var. Yani hangi tabakadaki insanlar mutludur, hangisi mutsuzdur tarzında böyle bir şey yapılıyor. Ve hani belli bir gelir seviyesine kadar insanlar hani daha fazla mutlu oluyor. O gelir seviyesini aştıktan sonra zenginlik yükseldikçe bu sefer mutsuz olmaya başlıyorlar. Buna benzer bir çalışma bir iki sene önce Türkiye'de de yapılmıştı. İşte insanlara soruyorlar ve üst tabakadan işte mutlu musun, mutsuz musun? O da işte enflasyondan mutsuz, işte yazlığı iyi yerde değilmiş ondan mutsuz, işte özel uçağı olmadığı için mutsuz falan. Halbuki adamın milyonlarca serveti
şimdi,
var.
Şimdi hocam, evet. hocam burada tabii şu var. Dünyanın en zengin adamı ihtiyaçlarını frenleyen adamdır.
Evet.
Eğer ihtiyaçlarınızı evet. frenleyemiyorsanız sizden daha fakir hiç kimse yok.
Evet.
Yani birisi bir gariban evine ekmek evet. götüremediği için fakr-ı zaruret içinde evet. ama öbürü ikinci bir fabrikayı kuramadığı için evet. ikinci bir ev alamadığı evet. için efendim yazlık alamadığı için evet. yani bu ihtiyaçların sonu yok.
Evet. İşte
en zengin insan evet. Evet. ihtiyaçlarını frenleyebilen insan.
Kanaat sahibi olan
evet. O yüzden insan. Peygamber evet. Efendimiz. Evet.
Men istağna ağnahullah. Ya, yani evet. kim müstani davranırsa, kim tok gözlü olursa Allah onu kimseye muhtaç etmez evet. diyor. İşte yani oruç bize bunu öğretiyor. Oruç bir irade mektebidir.
İrade
yani iradeyi keskinleştirme evet. Mektebidir. Ve bir gün boyunca hani bir şey yemeden içmeden kendini kontrol etmeyi öğrenen bir insan, bir çocuk, bir genç daha sonra toplumda herhangi bir mücadeleyle iradesini kullanmasını gereken bir mevzuyla karşılaştığı zaman kesinlikle onun çelik gibi bir iradesi vardır. Asla eğilmez ve o noktada da başarılı olur. Şimdi mesela Amerika'da şu anda en yaygın hastalık obezite. Niye? Çünkü insanlar yeme arzularını kontrol edemiyor. Yani sürekli yiyorlar ve %50'nin üzerinde Amerikan nüfusu obezite hastalığına müptela durumda. Sürekli yiyorlar ve yiyerek mutlu olmaya çalışıyorlar. İmam Gazali diyor ki insanda en ilk oluşan arzu ve şehvet yeme şehvetidir diyor çocuk. yemeğe başlıyor.
Süt emecek.
Süt emecek, böyle yemek yiyecek falan. Şimdi o hayat boyu devam ediyor. İşte bu hani çocukluk safhasındaki bu aşamadan hani geçmenin yolu oruç ile insan ne yapıyor? O en temel güdüsünü bu şekilde kontrol etmiş
zaten hocam
oluyor.
Yani şimdi ele, dile, bele ihanet evet. olmaz.
Evet.
Yani oruçta ele hakimiyet var, bele hakimiyet var, dile hakimiyet var.
Evet.
O yüzden gerçekten müthiş bir irade eğitimi.
Tabii,
sağlam
işte,
irade.
Tabii. Yani buluğa erdikten sonra, evet. akıl bali olduktan sonra hani Allah-u Teala orucu emrediyor. İşte oruç insanın yani aklını kullandığı, kendini kontrol ettiği, iradesini şey yaptığı bir safhaya onu geçiriyor. Bunu böyle yapmayan çocukluk safhasındaki haline devam ediyor. Ne bulursa yiyor.
Evet.
Yani aynı çocuk gibi o
şimdi
şekilde
bu,
öyle devam ediyor.
Böyle olunca bu oruç medeniyeti dediğimiz, orucun evet. topluma yansımasına geldiğimiz zaman, evet herkesi eşitledi. Herkes
evet.
hayatın kıymetini. Çünkü bir şey yok olmadan kıymeti anlaşılmıyor.
Evet.
Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmiyoruz.
Evet.
Efendim gençlik gitmeden, efendim yani ihtiyarlık geldikten sonra
evet.
gençliğin kıymetini
evet.
anlıyoruz.
Evet.
Çok yoğun bir meşgale arasında boş zamanın kıymetini anlıyoruz. Halbuki bunlar kaybedilmeden önce idrak edilmesi gerekli olan kıymetler.
Evet.
Şimdi dolayısıyla oruçta herkese böyle Allah'a karşı bir aciz ve hiçlik idraki içerisinde kulluğunun farkına varması var. Ama bunun yanında bir de infak tarafı. İnsanın
tabii,
infak tarafı,
tabii,
sadaka
tabii,
tarafı,
tabii,
ondan sonra cömertlik tarafının
tabii.
artması. Bu yönüyle bir esas oruç medeniyeti
tabii,
dediğimiz
tabii.
zaman biz paylaşımcı bir şeyiz, anlayışımız
evet.
var yani.
Evet.
Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Şimdi toplumlardaki en önemli problemlerden bir tanesi gelir dağılımıdır ve sınıflaşmadır. Yani bir işte zenginliklere sahip olanlar, bir de mahrum olanlar. Eğer bunların arasında bir köprü, arada bir diyalog, bir ilişki yoksa bu nihayetinde sınıf çatışmasına yol açar. Şimdi İslam öyle bir medeniyettir ki oruçla sınıfları eşitliyor ve bunları birbirine yakınlaştırıyor. Zenginlere açlık tecrübesini yaşatıyor. Dolayısıyla bu tecrübeyi yaşayan bir zengin daha sonra fakirlere olan yaklaşımında çok farklı davranır. Yani aç bir insan gördüğünde ona çok farklı davranır. Muhtaç bir insan gördüğünde ona çok farklı bakar. Niye? Çünkü kendisi de aynı tecrübeyi
yaşamış.
Ama mesela hayatında hiç böyle bir tecrübe yaşamamış, hiç aç kalmamış bir adam bir fakir gördüğünde, bir muhtaç gördüğünde onun halini anlayamaz. Dolayısıyla bu sınıflar arasında, tabakalar arasında bir uçurum meydana getirir ve arada bir empatinin, bir sempatinin ortadan kalkmasına yol açar. Ama İslam ne yapıyor? Zenginlerde bu fakirlere karşı bu oruç vasıtasıyla bir sempati oluşturuyor.
Toplumsal şimdi, bağlarımızı güçlendiriyor.
Evet. Mesela evet. bizim toplumlarımızda sınıfsal çatışma olmaz. Ama bütün Batı tarihi sınıfsal çatışmalarla doludur. Neden? Çünkü orada bir bağ yok.
Kas sistemi evet, gibi bir sistem
evet,
var.
Evet yani üst işte ne bileyim feodaller var. Bir de mesela köylüler var, serfler var, aristokratlar var vesaire. Ama bunlar arasında bir dayanışma, yardımlaşma, bir sempati vesaire olmuyor. İşte bu orucun hani en önemli yönlerinden bir tanesi üst sınıfla alt sınıfı eşitleyerek üst sınıflarda alt sınıflara karşı böyle bir sempati oluşturması, onların hallerini anlaması ve bu da tabii biraz önce sizin de buyurduğunuz gibi yardımlaşmaya, infaka, paylaşmaya sebep oluyor. İnsanların en cömert olduğu ay Ramazan ayı.
Şimdi,
neden? Çünkü fakirlerin tabii, halini hissediyorlar, yaşıyorlar.
Bir de şu var, yine velilerden birisinin güzel bir sözü var. Benim çok hoşuma gider bunu, ben sık sık anlatırım. Allah bir adama kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun
evet.
bir anlamı var. Bu bir, vücudunuz kadar düşünüp ağzınız kadar konuşmanız gerektiği için. İnsan
evet.
bin defa düşünüp bir defa konuşacak.
Niye?
Evet. Ağzımızdan laf çıktı mı biz onun esiri oluruz. Ama çıkmazsa
evet.
o bizim esirimiz olur. Ama ikincisi çok önemli. Oruç medeniyeti açısından önemli.
Evet.
O da insanlara vücutları kadar üretip ağzıları kadar tüketmeleri gerektiği
evet.
için. İnsan da eğer müzisyen değilse, mevlitan
evet.
değilse adam onlar gırtlağını da üretir ama
evet.
yalnız tüketim bir tek organ var o da ağız.
Evet.
Şimdi ben diyorum ki demin Hazreti Pir'in şeysinden de söz
evet.
ettik. İnsan her insan vücudu kadar üretse de ağzı kadar tüketse
evet,
ne olur?
Evet.
Herkes gelir giderinden bir fazla bir adam olur.
Evet.
Halbuki şimdi bize bu çağdaş,
evet.
bu kapitalist dünya tüketimi o kadar hızlandırıyor, o kadar tüketimi marifet olarak gösteriyor ki Bu sefer insan ağzı kadar üretmiyor ama vücudunun küpü kadar tüketmeye çalıştığı için bir türlü huzuru da bulamıyor.
Evet.
Halbuki yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Şimdi ben bakıyorum, 5 sene sonra alacağı maaşı bugünden taksite bağlamış bir adamın durumunu düşünün.
Evet, evet.
Enflasyonun sebebini düşünün. Evet. Eşyaya bu kadar rağbet olursa,
evet,
onların fiyatı yükselmez mi? Evet. Arz talep kanununa göre.
Bir de hocam, bu oruçta, orucun hatırlattığı şöyle bir şey var. Bu İslam medeniyetine has olan bir şey. Sizin de buyurduğunuz gibi, yani oruç medeniyeti, bir şeye sahip olmakla tüketmek arasında fark var. Yani mülkiyet Amenna. Hakkıyla tüketim hakkı.
Evet.
Mesela siz bir şeye sahip olabilirsiniz. Ama onu tüketme hakkınız Allah'ın müsaadesine
tabii
bağlıdır.
Tepe tepe yani, kullanma hakkınız
evet,
yok.
He,
tabii.
Yani ben buna sahibim, bunu ben kazandım, parasını ben verdim diyemezsin. Yani. Evet. Allah sana müsaade, onu yiyemezsin.
Evet.
Evet. Yani sadece Allah'ın müsaade ettiği kadar o maldan, mülkten, diyelim ki milyoner bir adam, çok parası var ama Ramazan'da o malından, mülkünden yiyemez.
Evet.
Cenab-ı Hak diyor ki, yani sen bu malın sahibi olabilirsin ama bundaki tüketimi ben belirlerim.
Amin.
Diyor. Ve normal zamanda da zaten bir insan ihtiyacı kadar ancak kendi parasından bile ihtiyacı kadar tüketebilir.
Tabii.
İhtiyacından tabii. fazla olursa israf ya, olur, haram olur.
Denizin dibinde abdest alsan yine 3'ten fazla yıkama tahrimen
evet.
mekruh ya
evet.
organları.
Evet. Evet.
Yani bak, bu tabiatta insanın ihtiyaçları sınırsız
evet.
ama kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla biz bu sınırlı kaynakları herkes bana göre gayet tutumlu bir şekilde
İşte hocam, buna da bir
kullanması lazım.
Bu da tabii modern ekonominin bir yaklaşımıdır. İnsanın ihtiyaçları sınırsız değildir.
Evet.
Evet, yani İslam medeniyetine göre
tabii.
insan ihtiyaçları sınırlı.
O da sınırsız.
Ama şimdi bu
evet.
modern kapitalist medeniyet bize diyor ki insan ihtiyaçları sınırsız. Neden? Çünkü nefsin arzuları sınırsız.
Evet. evet.
Ama İslam ne yapıyor? Nefsin arzuları sınır koyuyor.
Sınırlıyor.
İhtiyaçlar
evet.
sınırlıdır. Nasıl evet. sınırsız olsun yani?
evet.
Değil mi? Evet. Sonra sınırlı kaynaklar diyorlar. Ya o kaynakları Allah veriyor. Herkesin rızkını Allah veriyor. Yani bizim o açıdan baktığımızda şimdi bu, yani İslam medeniyetine has olan bir şey. Mülkiyet hakkıyla tüketim hakkı, bunlar birbirine ayrı ayrı şeylerdir.
Çok güzel, çok güzel.
Bir şeye siz sahip olabilirsiniz
evet.
ama tüketme hakkına sahip olamayabilirsiniz. Sahip olduğunuz malda nasıl bir tüketim yapacağınızı Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar, dinin koyduğu kurallar belirler.
Şimdi zaman zaman böyle sokaklara çıkıyorlar. Böyle filmlerini bile çeviriyorlar. Benim bedenime dokunma, bedenime karışma filan
evet,
dedi özellikle.
Evet, evet, evet.
Feryat ediyorlar. Ben böyle bir hanımefendiye dedim ki, hanımefendi dedim, sizi dünyaya hanım olarak siz mi getirdiniz, Allah mı getirdi?
Evet.
Eğer siz getirdiyseniz diyebilirsiniz, tamam.
Evet.
Canınızın
evet,
istediği gibi evet, kullanın ama evet. yalnız eğer Allah gönderdiyse biz
tabii,
her organımızı
tabii.
Allah'ın emri
tabii,
ve yasağı doğrultusunda
tabii.
kullanmak zorundayız. Canımızın istediği gibi kullanma
evet,
hakkımız
evet.
yok.
İşte nasıl ki bizim bedenimiz bize bir emanetse
tabii.
ve o bedenimizi hani Allah'ın rızasına
sadece bedenimizi
uygun
değil hocam, zamanımızı, sağlığımızı,
tabii.
gelirimizi.
İşte malımızı, şey. Mülkümüzü de aynı şekilde. Yani o mal, mülk de bizim elimizde bir emanettir. Bedenimiz de bir emanettir, zamanımız da bir emanettir, ömrümüz de bir emanettir. Yani bunların hepsini Allah'ın rızasına uygun kullanacağız. İşte oruç medeniyeti insanlara bunu hatırlatıyor. Yani sen bir mala sahip olabilirsin
şimdi hocam,
ama sahip olman her
güzel.
Türlü tasarrufu hocam, orada yapmakla sahip değilsin.
Sohbetimizin birinci bölümünü burada kessem, ikinci bölümünde esas demin benim arz etmeye çalıştığım, her insan vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketse
evet,
herkesin
yani.
Geliri giderinden fazla olur.
Evet.
Şimdi biz çocuğu düşünüyoruz. Ya çocuğun da kocaman bir vücut, bir ağzı var. Torunun
evet.
da var. Onlar
evet.
da geliri giderinden fazla bir adam olacak.
Evet.
O zaman her insanın problemi şu olacak. Ben bu artan geliri ne yapacağım o zaman?
Evet.
Bu artan gelirin toplumsal bir yarayı
evet.
sarmaya kanalize olması.
Evet.
Vakıf şuuruna
Tabii.
ve medeniyetine dönüşmesi.
Tabii.
Esas oruç medeniyeti derken bu oruç medeniyetinin topluma yansımaları.
Evet.
Dolayısıyla bunu hep ifade buyurdunuz. Orada evet ihtiyaçlarımızı frenleyeceğiz.
Evet.
Efendim çok üreten, az tüketen insan olacağız.
Evet.
Ve artan gelirimizi ne yapacağız? Bu bizde vakıflar sadece zannediliyor ki
evet.
zenginler tarafından kurulmuş.
Evet.
Öyle vakfiyeler var ki dul bir hanımefendi ölünceye kadar odasının birisini bir fakirin iskanına
evet.
bir dul bir hanımefendinin
evet.
öldükten sonra evinin hepsini onlara vakfediyor. Mesela
evet. Evet.
Fakirler de vakfediyor. Sadece
evet.
zenginler vakfetmiyor. Biz hep
evet.
böyle zannediyoruz.
Evet.
O yüzden bu konuda neler söyleyebiliriz?
Hocam şimdi siz biraz önce de buyurduğunuz gibi yani İslam bir oruç medeniyeti. Bir de ben hani bu oruç medeniyetinin bir başka boyutuna hani dikkat çekmek istiyorum. Yani şu anda biz oruç tutarken aynen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tuttuğu gibi orucu tutuyoruz. Bilmiyorum, Allah-u Teala buyuruyor ki bütün ümmetlere oruç farz kılınmıştır. Ama onlar bu oruç adetini tarif etmişler, değiştirmişler. Ben şimdi Amerika'da bulunduğum dönemde bunu çok ilginç şahit oldum. Yahudiler nasıl orucu tarif etmişler? İşte Hristiyanlar nasıl tarif etmişler? Yani bu İslam'ın hani sahih bir şekilde muhafaza edilmesini gösterdiği açıdan, yani sosyolojik boyutlarını konuşacağımız için hani bundan bahsetmek istiyorum.
Bu dönemde.
Evet. Benim bir arkadaşım vardı, Cain isminde. İyi bir Katolik böyle. Masasının üzerinde böyle bir sıra Coca-Cola olur, yani Coca-Cola bu tenekedeki kolalardan böyle devamlı sürekli kola içiyor böyle Amerikalı. Sonra bir baktım bir gün kolalar gitmiş, su şişeleri gelmiş. Dedim Cain ne oldu? Hani kolalar nereye gitti filan? Dedi oruç tutuyorum. Ya nasıl oruç tutuyorsun? Dedim, su içiyorsun. Ya dedi işte biz dedik pazar günü dedi kiliseye gittiğimizde papaz dedi ki ya bizim işte bir ay oruç tutmamız lazım. Ama biliyorum size de zor, bana da zor. Yani böyle bir ay nasıl aç kalacağız? Yani böyle bunu yapmak çok zor. O zaman herkes işte Tanrı için sevdiği bir şeyi feda etsin. İşte kimisi çikolatayı feda etti. İşte kimisi şunu, kimisi... Ben dedi Coca-Cola'yı çok seviyorum, onu feda ettim. Şimdi nasıl tarif ediyorlar? Yani kafalarına göre din üretiyorlar. Efendim, şimdi Yahudilerde de işte oruç tutmak zor geliyor. Ne yapıyorlar? Mayasız ekmek yiyeceksin. Yani mayası ekmek yemeye çevirmişler. Yani ekmek yiyor da mayasızını yiyor. Yani ne yapıyor? Güya oruç tutuyor. Yani böyle bir tahrif yoluna gitmişler.
Enteresan bir şey.
Evet. Şimdi tabii burada hani İslam orijinal halini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde 15 asır boyunca muhafaza etmiş, hiçbir değişiklik yapmadan elhamdülillah. Bir de bu şeyin gayrimüslimler üzerinde oruç müthiş bir etki yapıyor hocam. Yani bu oruç yüzünden Müslüman olan bir sürü insan var. Yani çünkü böyle tüketimden bıkmış, devamlı yemekten bıkmış böyle insanlar bakıyor ya bir kişi böyle sabahtan akşama kadar yemiyor. Evet.
İmreniyorlar.
İmreniyorlar. Oradan Müslüman olan insanlar var. Mesela alışveriş yapmama günü var Amerika'da. Yani alışveriş yapmama günü. Çünkü
o da alışveriş orucu.
Hiç
alışveriş piyasa orucu.
Evet. Mesela Oxford'da Oxfam diye bir şey var. Yani Oxfordlu öğrenciler işte fakir ülkelerdeki açların halini hani hissedebilmek için
empati yapabilmek için
oruç icat etmişler. Yani işte yemiyorlar gün boyunca, öğlen yemeği yemiyor. Yani şey olarak falan onların halini hissedelim diye. Bak Allah-u Teala bunu zaten onlar Hristiyanların asıl dinlerinde var. Onu bırakmışlar. Kendileri Oxfam diye bir şey başlatıp orada böyle uydurma bir oruç. Seküler bir oruç. Laik bir oruç yani. Yani Allah'a inanmayanların.
Şimdi bizde de ben hep öyle söylüyorum ya. Bizde orucu hayattan kaldırdılar. Şimdi diyet geldi, rejim geldi.
Evet.
Namazı kaldırdılar, aerobik geldi. Yani evet. Bak, bu da bizde özellikle tabii, yapılıyor bunlar
tabii,
yani.
Tabii.
Halbuki bu orucun bir ibadet olma özelliği.
Evet.
Efendim öbür taraftan Allah için tutuyoruz.
Evet.
Ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bizim bu orucumuzun bir başka özelliği daha var. Namaz kılarken siz ameli kesir dediğimiz dışarıdan gören birinin birine namazla değilmiş intibaını veren her hareket ameli kesirdir, evet. Namazı bozar.
Evet.
Ama oruç öyle değil. İmsaktan tabii. İftara kadar olan süreçinde hayatın içinde
tabii.
Üretiminize devam ediyorsunuz, çalışıyorsunuz, tabii. Çabalıyorsunuz tabii. Ama yalnız tabii. Allah'ın gözü önünde.
Tabii.
Onu sizi gördüğü, gönlünüzden tabii. Geçenleri evet. Bildiği inancıyla ibadet ediyorsunuz. Evet. Bunun getirdiği ayrı bir özellik evet. Bir güzellik var tabii.
Bakın mesela oruç bir insan nasıl Müslüman eder? Bununla ilgili bir hatıramı anlatayım. Benim işte New York'ta tanıdığım Ayşe Riley isminde bir Amerikalı bayan var. Bu kadın bir gün otobüste giderken yanına birisi oturuyor. Konuşmaya başlıyorlar falan. Çok seviyor onu. Diyor ki gel beraber bir çay kahve içelim. Yok diyor yanında oturan kişi. Ben Müslümanım diyor. Bugün diyor işte oruç. Çay kahve içemem diyor. Oruçluyum. Ben oruçluyum diyor. Diyor yani ne zamana kadar diyor? Akşama kadar diyor. O zaman gel diyor akşam beraber akşam yemeği yiyelim. Şimdi akşam yemeği yiyorlar beraber. Ya diyor sen bunu kaç gün tutacaksın diyor bir ay. Allah Allah, ya diyor sen gündüz işte öğrencisin, derse gidiyorsun, akşam yemeği nasıl hazırlayacaksın? Ben diyor sana her akşam yemek hazırlayayım. Çok yardımsever birisi. Sonra bir iki gün böyle oluyor. Ya diyor sen gün boyu açsın, o zaman ben de senin aç kalacağım diyor. Madem diyor sen böyle yapıyorsun, ben de şey yapacağım. Ramazan'ın sonuna gelindiğinde diyor ben Müslüman olacağım. Bu çok hoşuma gitti. Senin dinin çok hoşuma gitti diyor. O da bu oruç üzerinden Müslüman oluyor.
Hidayet ne zaman, evet, nereden geleceği belli, evet, olmaz.
Tabii bir de bu orucun, yani işte gene hani oruç medeniyetini konuşuyoruz. Yani bu oruç sadece zahir boyutu yok bunun. Bir de manevi boyutu var. Sadece aç kalma değil. İmam Gazali orucu üç kısma ayırıyor. Bir, mide orucu. İki, bütün bedenin orucu. Üç, kalbin orucu. Evet. Şimdi mide orucu, yani bunu diyor hayvanların da ağzını bağlasan o da yemez diyor. Bu diyor avamın orucudur diyor. Onlar oruç deyince sadece yememek içmemek anlarlar diyor. İşte havasın orucu, yani bütün azaların haramlardan uzak kalması. Bu da diyor bütün bedenin orucudur. İşte dilin gıybet etmemesi, yalan söylemesi, elin yanlış bir şey yapmaması, kimseye zarar vermemesi, gözün harama bakmaması vesaire. Kalbin orucu da diyor, yani Allah'ın yasakladığı şeyleri kalben arzu bile etmemek.
Ha.
Evet, yani Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir şeyin arzusunu, isteğini bile.
Ayardan, evet, kalbi temizlemek. Şimdi, evet, bu ölçülere baktığımız zaman şimdi biz, ya işte denize girmek orucu bozar mı bozmaz mı? Yok, evet, efendim sakız çiğnemek orucu bozar mı bozmaz, evet, mı? Bunlar bozar tabii de. Evet. Fakat yani zahiri oruca gösterdiğimiz hassasiyeti esas,
evet,
yani derunumuzdaki gönül dünyamızın, evet, orucuna, evet, da aynı, evet, hassasiyeti göstersek. Tabii. Yalan söylemek orucu bozar mı bozmaz mı?
Evet.
İftira etmek, evet, efendim gıybet etmek,
evet, evet, işte
başkasına hakaret etmek, tabii, başkasını, evet, ötelemek, yani bunlar, evet, acaba
mesela namaz diyelim ki, namaz hem, evet, beden hem kalple yapılan, evet, bir ibadettir.
Evet.
İnsan bedenen kıbleye döner, kalben de Allah'a yönelmesi lazım.
Amen.
Yani ya, kalbin kıblesi Allah, evet, bedenin kıblesi Kabe.
Evet.
Şimdi orucun da hani bir ibadet olabilmesi için hani bunun kalben tutulması lazım. Dolayısıyla hani biz beden orucundan kalp orucuna upgrade yapmamız lazım, evet, oruçlarımızı. Kalben yani masivayı terk edip Allahu Teala'nın zikrine yönelmemiz lazım. Kalbimizden dahi böyle yani kötü şeylerin hiçbirisinin hani geçmemesini, onları böyle silmeye çalışmamız lazım. İşte bu o zaman hani Peygamberimizin sünnetine uygun gerçek oruç,
gerçek oruç
olmuş olur. Yani çünkü Peygamberimiz hani sadece zahiren yememek değil, işin yani manevi, ruhani boyutunu da beraber gerçek yapıyordu.
Bir de bizim toplumumuzda oruç medeniyeti dediğimiz zaman Ramazan büyük bir şenlik halinde geliyor.
Evet.
Bak bu evvelce yoktu bizim ama,
evet,
yani şu aşağı yukarı bir 15-20 senedir,
evet,
şehirlerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz, evet, filan bir Ramazan atmosferine giriyor. Eskiden sadece, evet, bizim televizyonlarda filan sanki Ramazan'da sadece Karagöz Hacivat oynatılır. Sanki şeydi. Halbuki şimdi gerçekten Ramazan bir bayram gibi. Çadırlar, evet, kuruluyor.
Evet.
Fakir fukara oralarda aynı müşterek sofralarda iftar yapıyorlar.
Tabii tabii tabii.
Oralarda güzel konserler veriliyor. Dini, evet, dini, tabii, musiki, yani bu, ilahiler, evet, kasideler, naatlar. Çocuklara ayrı, hanımefendilere ayrı, beylere ayrı. Mukabeleler filan böyle mahyalar.
Tabii tabii.
Efendim camiler ayrı süsleniyor filan.
Toplumsal bir neşe
tam
içinde.
Tam bir şenlik havası içinde.
Bu uygulanıyor. Ama bu arada hocam bir de Ramazan eğlenceleri diye.
Evet.
Hani Ramazan'ın ibadet ruhuyla uyuşmayan.
Evet.
Böyle sanki tabii, Ramazan eğlence ayıymış gibi.
Hani şey gibi sünnet, adı sünnet. Adı sünnet. Evet. Ama sünnet merasimlerindeki de yapılanlara bakıyorsun. Sünnetle uzaktan yakın alakası
aynen
yok. Hatta Allah'ın haram kıldığı her şey yapılıyor. Evet.
Bir de hocam bak siz ne güzel hani Ramazan programı yapıyorsunuz. Ramazan'ın hani işte orucun işte bunun manevi boyutunu, sosyolojik boyutunu, medeniyet boyutunu filan gündeme getiriyorsunuz. Ama mesela bazı böyle kanallarda, radyolarda Ramazan programı yemek programı gibi. İftarda ne yenmesi lazım?
Evet.
Çünkü yani herhalde o programları hazırlayanlar böyle bu zor geliyor herhalde. İşin manevi, dini, medeniyet, sosyoloji, psikoloji boyutlarını incelemek. İşte iftarda ne yenir?
Evet.
Yani bir saatlik programın 45 dakikası iftar menüsü şeyiyle geçiyor. Bir keresinde bir televizyona çağırmışlardı beni sahur programına. Gittim böyle işte yemek şeyleri gösteriyor. İşte 40 çeşit sahur Antep'te. 70 çeşitle sahur Diyarbakır'da. Bir de böyle yemekleri yakından veriyor. İşte orada Antep'te ciğer kızartıyorlar falan böyle şeyin üzerinde. Ondan sonra bu sefer eleştirdim. Ya dedim bu yani bu sahur programı mı yemek programı mı? Bir de gece yarısı dedim millete böyle kebap vesaire bunları gösteriyorsunuz. Sonra ya göz hakkı var dedim. Yani bak fakir fukara var. Hani sen şimdi burada kebabı gösteriyorsun. 40 çeşit sahur, 70 çeşit sahur. Yani bunu yiyen var, yiyemeyen var. Bu dedim günah dedim yani yaptınız yani mübarek Ramazan
ayında. Hocam şu yine sosyolojik açıdan söyleyelim biz. Bakın orucun bir defa sahurda aileyi bir araya getiriyor. Tabii. İftarda aileyi bir araya getiriyor. Bir. Aynı sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Bir defa aile kaynaşıyor.
Tabii.
Bugün aile bile darmadağın olmuş.
Evet.
Öbür taraftan aynı aile göz göze bir araya gelerek gözde yakınlık, gönülde yakınlığa sebep oluyor. Aile sağlamlaşıyor.
Evet.
Sıla-i Rahim'in daha derinliğine yaşandığı bir mevsim. Evet. Bunu biz topluma adapte ettiğimiz zaman aynı saatte iftar edenler, aynı saatte
tabii.
Efendim sahur yapanlar, aynı saatte teravih kılanlar.
Evet.
Ve bir de şimdi belediyelerimiz Allah razı olsun efendim sivil toplum örgütlerimiz güzel iftar sofraları düzenliyorlar.
Ama hocam bir de o sofralarda çok israf oluyor. Hani bunu da eleştirmemiz lazım.
Ben bunu 5 yıldızlı otellerde yapılan iftarlar demiyorum.
Evet.
Ya bizim bu sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin yaptığı iftarlar sokakta komşuları bir araya getirir.
Yani mütevazi iftarlar. Çok güzel, evet.
Orada yine toplumun aynı şeyi yapmaları, aynı almaları
tabii.
Ve toplumun bu iftar sofralarında yani gözlerinin yakınlaşması, bir gönülde kaynaşmaya da ve toplumsal bağlarımızın güçlenmesine ve perçinlenmesine sebep oluyor. Yani bu sosyal vahdeti sağlamak için, sağlamada ya da öyle söylerim biz, hem ibadetlerin hem de Ramazan'ın farklı bir herhalde güzelliği olması lazım.
İşte hocam bu ibadet kimliğiyle yani Ramazan'ın hani ibadet kimliğiyle uyuşmayan bu uygulamaları da bizim eleştirmemiz icap ediyor.
Tabii.
Yani mesela şimdi iftar sofrasında 50 çeşit yemek, sahurda 40 çeşit yemek yani bu kesinlikle peygamberimizin sünnetiyle uyuşmayan bir şey. İşte rivayet edildiğine göre bir gün Mevlana Celaleddin'e eve geliyor. Eşi diyor ki bey diyor bak bugün diyor çok güzel bir sofra hazırladım 5 şehit yemek var. Mevlana Celaleddin de diyor ki hanım diyor demek ki soframız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sofrasına değil Firavun'un sofrasına benzemiş diyor. Çünkü diyor asla onun sofrasında 5 çeşit yemek olmazdı diyor. Şimdi biz tabii sınırsız böyle bir israf şeysi ve hani sanki akşama kadar ne yiyeceğini düşünen ve akşam iftar sofrasına sahura da böyle saldıran bir şekilde bu tabii oruç ruhuyla bağdaşmayan bir şey olmuş oluyor. İsrafa yol açmış oluyor. İnsan Ramazan'da daha az yemeli. Ramazan'da kilo alan insanlar oluyor
tabii
mesela.
Ramazan'da kilo alıyorlar.
Evet yani niye? Çünkü normal yediğinden daha fazla yiyor. Bu tabii mide orucu bile değil artık yani. Hani en alt safhasına düşmüş demektir. Yani bunları da bizim hani dindar insanlar olarak eleştirmemiz lazım ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun hale gelmesi lazım.
Ya şimdi hocam ya. Şimdi hocam, bak şimdi ben demin söyledim yani gıybet ettiğimiz zaman oruç bozulur mu?
Evet.
Yalan söylediğimiz zaman oruç bozulur mu? Böyle gösterişli davrandığımız zaman orucumuz bozulur mu?
Tabii.
Hiç kimse böyle bir şey düşünmüyor.
Evet. Bizim halkımızı eğitmemiz lazım hocam bu konularda.
Tabii.
Bir de hocam bu Ramazan'ın gene sosyolojik boyutlarından bir tanesi de geri çekilmek. Evet. Toplumdan geri çekilip bir ok gibi böyle gerilmek. Ondan sonra tekrar ileriye gitmek için
yani
itikaf.
Şarj olmak.
İtikaf.
Evet şarj
i̇tikaf.
Olmak.
Tabii şarj olmak. Yani biliyorsunuz bizim dinimizde ruhbanlık yok.
Evet.
Peygamberimiz peygamber olduktan sonra bir daha Hira mağarasına gitmemiş. Ve ruhbanlığı kaldırmış böyle mağaralarda.
Rabbaniyeliği getirmiş. Rabbaniyeliği getirmiş.
Sadece ve sadece itikaf var.
Evet.
İtikaf da gene toplumun içinde camide yapılıyor. Bu halvet der celvet. Yani cemaatin içinde Allah'la beraber olma.
Halvet der encümen.
Evet halvet der
encümen. Ricalun la tülihihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ayet-i kerimesi.
Evet işte orada da hani gene caminin içinde ama böyle bir insan geri çekilip toplumdan böyle ticari aktivitelerini işte geri bırakıp böyle kendi başına bir nefs muhasebesi.
Tabii.
Yani Ramazan'ın son 10 gününde bir nevi böyle Ramazan'ın başından başlayan o maneviyat içe dönme ve bu son 10 günde zirveye çıkıyor ve insan bir nefs muhasebesiyle içine dönerek ve dünyevi meşguliyetlerin hani bir kenara bırakarak yani toplumu terk ediyor, evet, ama tam da terk etmiyor. Yani cemaati terk etmiyor.
Evet.
Yani her ne kadar dünyevi faaliyetlerini terk etse bile yani beş vakit namazı, çünkü o sünnet-i müvekkededir, onu terk etmemek için camide bir inziva haline giriyor. Ve orada bu nefis muhasebesi insanlar için çok önemli. Bir nevi detoks diyorlar şimdi. Yani kirlerden, zehirlerden temizlenme. Şimdi oruç bedenen detoks yapıyor, zehirden temizliyor. İtikaf da manen, manevi detoks. Yani manevi zehirlerden temizlenme hali şimdi oluyor ve Ramazan'ın sonuna çıkan insan tertemiz çıkmış
hocam
oluyor.
Hocam zaten şimdi şey var, tarikatlarda halvet var. Halvet 40 gün.
Evet.
Bu da ve va'adna Musa 30 leyleten ve etmemnaha bi ashrin fetemme miqatu rabbihi 40 leyle. Tur Dağı'nda.
Evet.
Buradan kaynaklanan ve itikaf. Şimdi esasında bütün halvet ya da itikaf ne dersek, evet, diyelim, bunların adı insanın kampa girmesidir.
Evet.
Efendim boşalan akünün tekrar, evet, fişe, tabii, takılarak, evet, şarj olma meselesidir. Evet. Yani el istinasu bin nas alametül iflas diye bir Arap atasözü var.
Evet, evet.
Aşırı şekilde toplumla haşir, evet, neşir olmak, evet, iflas alametidir. Evet, evet. Hep başkalarının işine uğraşıyorsun, kendine fırsatın kalmıyor. Evet, ya biraz, evet, da kendine gel kardeşim.
Tabii.
Bu anlamda gerçekten.
Evet, işte bu 10 günlük bir şey.
Tabii, yani, dinlendirici.
O itikaf.
Tabii.
Yani böyle insanı temizleyen, dinlendiren, yani böyle her şeyi yerine oturan, yani, evet, böyle bir şeyi yaşayan bir insan sonra toplumda daha başarılı oluyor.
Evet.
Daha mutlu oluyor,
evet,
daha etkin oluyor, evet, çünkü kafa berrak.
Evet.
Yani öbürün kafa bulanık.
Evet.
Yani çünkü hiç bir 10 dakika oturup da kendi kendine nefis muhasebesi yapmayan bir adam düşünün.
Yazık.
Yani sabah erken akşam uzun koştur, süreli koş. İşte orada Allah diyor dur, biraz dinlen, hiçbir şey yapma, kendine bir gel, bir nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu hayat nedir, yaptıklarımızı niye
demiş,
yapıyoruz,
yani
bir muhasebe.
Üstad Necip Fazıl'ı yani. Adam iki diz kapağının arasına kafatasını alacak ve soracak.
Evet.
Ben neyim ve bu olan neyin nesi?
Evet.
Yetiş ey varlık muhasebesi,
evet,
diyor ki.
Evet.
Kendi kendimizi bir hesaba çekmek, tefekkür, evet, tezekkür,
tabii,
içimize,
tabii,
dönmek.
Tabii. İşte bu da sosyolojik açıdan çok önemli bir uygulama.
Tabii.
Yani, evet, bu oruç medeniyeti içerisinde.
Evet.
Yani işte o oruçla beraber böyle bir uygulamanın olması, yani daha başarılı bir toplumsal aktör,
evet,
olabilmek için zaman zaman toplumun dışına çıkıp,
evet,
şöyle topluma dışarıdan bakıp bir iç muhasebe yapıp, yani kendini bir gözden geçirdikten sonra tekrar topluma
dönmesi
bu Müslümanlara has olan bir uygulama ve bir de Peygamberimizin sünnet-i müekkedesi.
Amin.
Peygamberimiz, evet, Medine döneminde her sene bunu yapmış. Yani her sene bunu böyle gerçekleştirmiş. Şimdi tabii bu yani itikaf sünnetini bizim yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Sünnete uygun bir şekilde ve ben bunun yani bizim toplumsal barışımız için, huzurumuz için ve insanlarımızın zihinlerinin berraklaşması için böyle kısır kavgalardan, basit anlaşmazlıklardan kurtulmaları için yani çok önemli bir terapi olarak görüyorum. Yani bir sosyal terapi, bir psikolojik terapi.
Yeah.
Yani 50 tane psikoloğa gideceğine yani bir insan 10 gün itikafa girsin, oradan tertemiz olur. Yani çok psikolojik bir sıhhatle oradan çıkar.
Tabii şimdi gerek halvete gerekse itikafa girerken kişinin niyeti çok önemli.
Tabii.
Kendi toplumun şerrinden kendisini emin kılmak niyetiyle, evet, halvete veya itikafa çekilmek yok. Ya kendisinin zararından toplumu emin kılmak,
tabii,
niyetiyle,
tabii,
girilir. Bu nedir?
Tabii.
Bu müthiş. İnsandaki enaniyetin belini kıran,
tabii,
bir şey.
Tabii.
Yani inan, yani adam.
Evet.
Şimdi insanlar diyorlar ki ben 7 günmüş bir adamım, elime kimse su dökemez, ben 24 değer bir adamım diyerek yaklaşıyor.
Evet. Tabii.
Ama bu toplumun bana kiripası bulaşmasın, evet, diyerek güya, evet, toplumdan kaçıyor. Halbuki öyle değil. Evet. Bizim varlığımızdan, tabii, topluma bir zarar gelmesin diyerek.
Tabii. Ben toplumu
bu niyetle çekmek.
Bir de hocam orucun bir başka bir sosyolojik boyutu da bu fıtır sadakası.
Ya.
Evet.
Evet.
Şimdi
fıtır yani, sadakası, zekat.
Tabii zekat, hayır, fıtır sadakası. Yani fıtır mesela herkes veriyor.
Evet.
Yani fıtır sadakasını. Yani velev ki şeyi çok az bile olsa zekatı tabii zenginler veriyor.
Evet.
Ve tabii özellikle bu Ramazan'da veriliyor. Şimdi bu da hani biraz önce konuştuğumuz şekilde sınıflar arası farkı kaldırıyor. Yani sadece zenginler mutlu olsun değil. Mesela...
Vallahi hocam ben bir şey daha söyleyeyim burada. Çok evet. güzel bir noktaya temas ettiniz. Esasında emekle sevgi arasında da bir bağ var.
Evet.
İnsan emek verdiği şeyi sever.
Evet.
Şimdi iki tane koyun var. Birisini kurt yedi deseler hangisine üzülürüz?
Evet.
Kendi koyunumuza üzülürüz. Tabii. Niye emek vermişiz? Emek verdiğimiz şeyi tabii. seviyoruz. Şimdi sadaka vermek ya da erzak vermek, evet. elbise evet. vermek evet. neyse... Evet. Verdiğiniz zaman aslında bir ona emek vermiş oluyorsunuz. Evet. Emeğinizin karşılığını transfer etmiş oluyorsunuz.
Evet, evet.
Dolayısıyla siz onu seviyorsunuz.
Tabii.
O adam da sizi seviyor.
Evet.
Esasında bunun sadakanın, hayırın, böyle fıtır sadakasının, zekatın efendim toplumsal bağları güçlendiren, tabii. perçinleyen bir tarafı tabii. da tabii. tabii.
Bizde bayramda mesela Ramazan bayramında fıtır sadakası, kurbanda et yani verilerek evet, evet. ne oluyor? Herkes sevinsin.
Et verilir sadece... yetmiyor. Üçte birini dağıtıyorsunuz.
Tabii
o aynen
üçte
öyle. Birini
tabii.
eve bayramlaşmaya tabii. gelenlere evet. veriyorsunuz. Orada evet. yemek yiyorsunuz aynı sofrada.
Evet.
Üçte birini de aile fertleri.
Tabii.
Hocam evet. Allah razı olsun. Çok, çok güzel bir sohbet oldu.
Sağ olun hocam.
O yüzden sohbeti burada istemesek de sözünüzü balla kestik
çok
diyerek noktalıyoruz.
Çok teşekkür ederim hocam. Çok
sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz böyle güzel bir sohbeti daha burada sonlandırmak zorunda kaldık. Sizlere hayırlı oruç, hayırlı Ramazanlar diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.